Ayrım 10.
Yemekten sonra tüm çocuklar teneffüse çıktılar. Bu arada duvarda asılı olan beslenme çantalarını almayı unutmamışlardı. Bahçeye çıktıklarında her biri bir köşeye dağıldı. Çantalarından çıkardıkları erikleri, yemişleri ve tatlıları yemeye başladılar. Onlara şöyle bir baktığımda çoğunun değişik biçimlerde yemek yediğini gördüm. Kimi fare, kimi tavşan, kimi de kedi gibi yemek yiyordu. Ellerindeki meyveleri yalayarak ya da emerek yemeye çalışıyorlardı. Bazı çocuklar annelerinin çantalarına koymuş olduğu eritme peynirlerini avuçlarının içine alıp sıkarak parmaklarının arasından çıkartıyorlardı. Elbette anneler çocuklarının peyniri yemiş olduğunu düşünüyorlardı. Çocuklardan biri elindeki çöp parçasını yumurtanın içine sokuyor, yumurtayı içinden bir inci çıkacakmışçasına eşeliyordu. Elinde bir kutu şeker tutan çocuğun çevresine neredeyse 20 kişi toplanmıştı. Hepsi bir tane şeker alabilmek için yalvarıyorlardı. Çocuk bazılarına şekerlerinden uzatıyor, bazılarını ise geri çeviriyordu. Annem de bahçeye çıkmıştı. Çocukları kucağına alıp seviyordu. Çocuklardan bazıları anneme ellerindeki portakallardan ve yemişlerden verdiler. Başka bir çocuk ağaçtan kopardığı bir yaprağı getirip ona uzattı. Etraftaki böcekler, gazoz kapakları, elbise düğmeleri, çürümüş çiçek yaprakları çocuklara çok ilginç geliyordu. Bunları hiç sıkılmadan toplayıp biriktiriyorlardı. Kafası sargılı bir çocuk annemin kucağına oturmuş, nasıl düşüp yaralandığını anlatmaya çalışıyordu. Ama söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Çocuklardan biri annemin kulağına eğilerek "Benim babam temizlik işçisi" dedi. Bu arada öğretmenler çocukların peşlerinden koşuşturarak onların kendilerine zarar verecek bir şeyler yapmalarını engelliyorlardı. Eve dönme vaktimiz geldiğinde çocuklar annemin ellerini, eteğini ve boynuna sarılarak gitmesini engellemeye çalıştılar. Bazıları onun saatinin zincirine asılıyor, bazıları da saçlarını çekiştiriyordu. Öğretmenler çocukları birkaç kez uyardılarsa da çocuklar onları dinlemediler. Annem ise üstünün başının buruşup kırışmasına aldırmadan çocukların saçlarını okşamaya ve onları öpmeye devam ediyordu. Biz dışarı çıkarken çocuklar hep birlikte bizi uğurladılar. Yola koyulduğumuzda annemin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yuvadan epey uzaklaşmamıza rağmen hala çocukların seslerini işitiyorduk. Beden dersinde 5 Çarşamba. Havanın güzelleşmesiyle birlikte beden eğitimi dersimiz kapalı salondan okul bahçesine alındı. Dün Nelly'nin annesi müdürü görmek üzere okula geldiğinde Garuneli tesadüfen oradaydı. Kadıncağız müdüre oğlunu beden derslerinden muaf tutması için ricada bulunuyordu. Fakat Nelly bunu bir türlü kabul etmiyor, arkadaşlarının yaptığı beden hareketlerini kendisinin de yapabileceğini iddia ediyordu. Annesi ona sevgiyle bakıp "Oğlum ben arkadaşlarının seninle alay etmesinden korkuyorum" diyerek aklından geçenleri açık açık söyledi. Nelly, "Önemli değil anne, gülsünler. Garone bana gülmez ya, bu bile bana yeter" diye karşılık verdi. Bunun üzerine annesi ve müdür onun derslere devam etmesine karar verdiler. Beden öğretmenimiz ilk derste demir bir direğin tepesine kadar tırmanıp sonra da aşağı inmemizi istedi. De Rossi ve Coretti direğe adeta bir maymun çevikliğiyle tırmanıp aşağı indiler. Küçük Precossi de direğin tepesine büyük bir hızla çıktı. Fakat dizlerinin üstüne gelen ceketi onu biraz engelleyince diğer çocuklar buna kahkahalarla güldüler. Stardi de biraz kızarıp sinirlenmesine karşın tepeye kadar çıkmayı başardı. Nobis aşağı iner inmez bir imparator gibi kasılarak yürümeye başladı. Votini mavi şeritli eşofmanlarını giymesine rağmen direğin üzerine çıkmayı bir türlü başaramadı ve her denemesinde aşağı kaydı. Çocukların çoğu yukarı çıkarken kaymamak için ellerine reçine sürüyorlardı. Garone sıra kendisine geldiğinde ağzına bir ekmek parçası çiğneyerek yukarı çıkıp indi. Nelly'ye sıra geldiğinde ise herkesi bir gülme aldı. Ancak Garone onlara sert sert bakıp yumruklarını sıkınca çocuklar gülmeyi kesiverdiler. Nelly büyük bir çaba harcayarak direğe tırmanmaya çalışıyor ancak nefes nefese kalmasına ve yüzünden terler boşanmasına rağmen bir türlü başarılı olamıyordu. Öğretmen ona bundan vazgeçmesini söylediyse de Nelly inat etmiş ve tepeye kadar tırmanmayı kafasına koymuştu. Zavallı Nelly, bir an için görünmez olup onu yukarı çıkarmayı ne kadar isterdim. Bu arada Garone, De Rossi ve Coretti ona "Haydi gayret, başarabilirsin Nelly" diyerek cesaret veriyorlardı. Sonunda Nelly en tepeye ulaşınca herkes coşkuyla el çırpmaya başladı. Öğretmen kendisine "Bravo, başardın ama artık aşağı in" diye seslendi. Nelly zirveye ulaşmanın mutluluğuyla birkaç saniye bekledi. O sırada annesi kaldırımın öbür tarafında onu bekliyordu. Başını başka tarafa çevirmişti. Nelly aşağı indiğinde gözleri sevinçten ışıl ışıldı. Çıkışta annesi ona sarılarak nasıl geçti oğlum diye sorunca arkadaşları Nelly'nin konuşmasına fırsat vermeden çok iyi, o da bizim gibi yukarı tırmandı diye cevap verdiler. Kadıncağız sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Yanındaki çocukların elini sıkıp Garone'nin saçlarını okşadıktan sonra Nelly ile birlikte evin yolunu tuttu. İkisi de daha önce hiç görmediğimiz kadar mutluydular. Babamın öğretmeni, 11 Salı. Dün babamla çok güzel bir gizli yaptık. Babam sabah gazetesini okurken bir anda aman tanrım ilkokul öğretmenimin öldüğünü düşünüyordum. Oysa ki hala yaşıyormuş diye haykırdı. Sonra habere göre 60 yıllık öğretmenlik hayatından dolayı ona emeklilik madalyası vermişler. Kendisi buraya 1 saat uzaklıkta olan Kondove'de oturuyor. Ne dersin Enrico, yarın onu ziyarete gidelim mi dedi. Bütün bir akşam boyunca da okul anılarından, eski arkadaşlarından ve öğretmeni Crosetti'den başka bir şey konuşmadı. Öğretmenin o zamanlar 40 yaşlarında, açık renk gözlü ve her gün tıraş olan biri olduğunu, oldukça sert görünmesine rağmen aslında çocuklara son derece şefkatli davrandığını söyledi. Onu herkesin çok sevdiğini, anne babasının da onunla çok sıcak ilişkiler kurduğunu anlatıp durdu. Bir ara kendi kendine acaba beni görse tanır mı diye mırıldandı. Sonra önemli değil, nasıl olsa ben onu tanıyacağım. 44 yıl geçti, tam 44 yıl Enrico diye sürdürdü konuşmasını. Sabah saat 9'da tren istasyonuna vardık. İçimden keşke Garone de gelseydi diye geçirdim. Fakat sonra Garone'nin annesinin hasta olduğu aklıma geldi. Dışarıda tam bir ilkbahar havası vardı. Tren yemyeşil çayırların arasından geçerken içerisi hoş bir çiçek kokusuyla doluyordu. Babam bir elini omzuma atmış, heyecanla zavallı Crosetti. Bana ailemden sonra en yakın kişi oydu. Onun tavsiyeleri ve azarları hep aklımdadır. Kısacık ve tombul elleri vardı. Onun sınıfa girip bastonunu bir köşeye koyması ve pardüstüne asması gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Bitmeyen öğretme isteği ve enerjisi hepimizi çok şaşırtırdı. Sanırım şimdi çok değişmiştir diyordu. Kondava'ya vardığımızda Bay Crosetti'nin evini aramaya koyulduk. Adresi bir iki kişiye sorduktan sonra evi bulduk. O sırada bize doğru yürüyen yaşlı bir adam gördük. Babam birden bahse girerim karşıdan gelen kişi benim öğretmenim dedi ve yaşlı adama affedersiniz siz Bay Vincenzo Crosetti misiniz acaba diye sordu. Adamcağız bastonuna dayanıp iki büklüm olan belini doğrulttuktan sonra evet ta kendisiyim diye cevap verdi. Babam mutlu bir şekilde öğretmeninin elini sıktıktan sonra onu görmek için Torino'dan kalkıp geldiğini söyledi. Yaşlı adam ona şaşkınlıkla bakarak çok teşekkür ederim, ne diyeceğimi bilemiyorum, yoksa benim öğrencim misiniz, isminiz neydi acaba diye sordu. Babam ismini söyledikten sonra onun kendisini hatırlayamamasının çok doğal olduğunu söyledi. Öğretmen birkaç kez babamın adını tekrarladı ve gülümseyerek Alberto Bottini, mühendis Bottini'nin oğlu öyle değil mi diye bağırdı. Babam evet diye cevap verince öğretmen ona sarılarak lütfen benimle gelin Bay Bottini dedi. Biraz sonra birlikte iki girişi olan bir eve vardık. Öğretmen bizi içeri aldıktan sonra odasına geçmemizi söyledi. Evin duvarları beyaz badanayla boyanmıştı. Odanın karşı köşesinde üzerinde beyaz ve mavi renkte battaniyesi olan bir yatak vardı. Yan tarafta küçük bir kitaplık ve çalışma masası bulunuyordu. Duvarda eski bir harita asılıydı. Odanın içine hoş bir elma kokusu yayılmıştı. Üçümüz de oturduktan sonra babam ve öğretmeni birkaç saniye hiç konuşmadan birbirlerini süzdüler. Bay Crosetti, Bottini dedi. Seni çok iyi hatırlıyorum. Annen çok iyi bir insandı. Sen ilk sene pencere tarafında en ön sırada oturuyordun. Çok hareketli bir çocuktun. İkinci sene ağır bir boğaz hastalığına yakalanmıştın. Seni okula battaniyelere sarıp getiriyorlardı. Tam 40 yıl geçti öyle değil mi? Beni hatırlayıp ziyarete gelmen gerçekten çok büyük bir incelik. Senden önce başka öğrencilerim de geldi. Kimi albay, kimi rahip, kimi de iş adamı olmuş. Herhalde sen beni görmeye gelen son kişi olursun. Baksana artık çok yaşlandım. Babam, olur mu hiç? Çok iyi ve sağlıklı görünüyorsunuz. Lütfen böyle konuşmayın dedi. Öğretmen, yok yok görmüyor musun ellerim nasıl titriyor diyerek ellerini öne doğru uzattı. Sonra bu titreme bende 3 yıl önce başladı. Önceleri pek önemsememiştim. Geçer diye düşünüyordum. Ancak iyileşeceğim yerde daha da kötü oldum. Bir gün gelecek artık elim kalem tutmayacak. Bugün gerçekten beni çok mutlu ettim Bottini. Öğretmenliğe gücümün yettiği kadar devam ettim. Fakat 60 yıldan sonra artık emekli olmam gerektiğine karar verdim. Son zamanlarda okulda ders bittikten sonra birileri gelip beni eve kadar getiriyordu. Artık yavaş yavaş ömrümün sonuna geldiğini düşünüyordum. Zaten bir yıl evvelde eşimi ve tek çocuğumu kaybetmiştim. Anlayacağın kendimi hem üzgün hem de yorgun hissediyordum. Şimdi ise birkaç kuruş emekli maaşıyla geçiniyorum. Bütün gün hiçbir şey yapmıyorum. Günler geçmek bilmiyor. Zaman zaman vakit geçirmek için eski kitaplarımı açıp onları karıştırıyorum. Birden neşeli bir ses tonuyla sana bir sürprizim var Bottien'e dedi. Ayağa kalkıp masanın yanına gitti ve çekmecesinden küçük bir paket çıkardı. Çekmecede bunun gibi bir sürü paketçik vardı. Hepsinin üzerinde de 4 rakamlı sayılar yazılıydı. Babam paketi dikkatle açınca çok şaşırdı. İçinden kendisinin 40 yıl önce hazırlamış olduğu bir ödev çıkmıştı. Başında Alberto Bottini, tarih 3 Nisan 1838 yazmaktaydı. Babamın gözleri dolu dolu oldu. Ona neler olduğunu sorduğumda elini belime atıp ''Şuna bak oğlum, bu gördüğün düzeltmeleri annem yapmıştı. Şu gördüğün son satırın tamamını da o yazmıştı. Benim el yazımı taklit etmeyi öğrenmiş, uykum geldiğinde veya yorgun olduğumda ödevimi benim yerime o bitirirdi.'' diye cevap verdi. Öğretmen diğer paketleri de gösterip ''İşte benim hatıralarım. Her sene bütün öğrencilerimin ödevlerini alıp biriktirdim. Bazen onları açıp okuduğumda aklıma binlerce anı geliyor. Çok uzun yıllar oldu. Gözlerimi kapayıp düşündüğüm zaman yüzlerce öğrencimi hatırlıyorum.'' Aklıma en iyi, en kötü ve en sevdiğim öğrenciler gelince yılların geçtiğini anımsayıp büyük bir üzüntüye kapılıyorum. Umarım hepsi arzuladıkları gibi bir hayat sürmektedirler dedi. Babam öğretmeninin sözü bittikten sonra ona kendisinin herhangi bir yaramazlığını hatırlayıp hatırlayamadığını sordu. Öğretmen, hayır sen çok uslu bir çocuktun, yaşına göre de çok olgundun diye karşılık verdi. Sonra, peki beni ziyaret etmek aklına nereden geldi böyle diye sordu. Babam okula beni ilk olarak annem getirmişti. Birkaç saatliğine de olsa evden ve ailemden ilk defa ayrı kalacaktım. Hiç tanımadığım bir ortamda daha önce hiç görmediğim biriyle günümün büyük bir bölümünü geçirecektim. Daha önce benden ayrı kalmadığı için vedalaşırken annemin de gözleri dolu dolu olmuştu. İşte tam bu sırada siz duruma müdahale ederek anneme hanımefendi bana güvenin gözünüz arkada kalmasın demiştiniz. Böylece hem benim hem de annemin duygu ve düşüncelerini anlayarak bize cesaret vermiştiniz. Ben bunları hiçbir zaman unutmadım. İşte Torino'dan kalkıp sizi görmeye gelmemin nedeni bu diye cevap verdi. Öğretmen hiçbir şey söylemeden benim saçlarını ve omzumu okşuyordu. Ellerinin titrediğini hissediyordum. Bu arada babam da duvarlara, eşyalara ve masada duran bir parça kuru ekmeğe buruk bir şekilde bakmaktaydı. İçinden bu kadar yıllık emeğin karşılığı bu olmamalıydı der gibi bir hali vardı. Yaşlı adam durup durup okuldan, eski öğrencilerinden bahsediyordu. Babam biraz sonra ona bizimle şehirde yemek yemeye gelir misiniz diye sordu. Ancak öğretmen kararsız bir halde teşekkür ederim ama ben bu ellerle doğru düzgün yemek yiyemiyorum ki dedi. Bunun üzerine babam biz size yardım ederiz hocam diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Öğretmen de gülümseyerek teklifi kabul etti. Bay Crosetti evinin kapısını kapattıktan sonra bize dönüp ''Bugün çok güzel bir gün, bu yaşadığım anları ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.'' dedi. Öğretmen babamın koluna girdi ve yavaş yavaş yürümeye başladık. Yolda yürürken inekleri otlatan iki küçük kız ve sırtında yükle koşan bir çocuk gördük. Bay Crosetti bu çocukların gündüzleri günlük işlerini yaptıklarını, akşamları ise okula gittiklerini söyledi. Biraz sonra yemek yiyeceğimiz otele vardık. Birlikte büyükçe bir masaya oturup yemek yemeye başladık. Otel bir manastır kadar sessizdi. Öğretmen mutluluktan ve heyecandan önündeki yemeği yiyemiyordu. Babam onun tabağındaki etini keserek, ekmeğini bölerek ve yemeğine tuz atarak kendisine yardım etmeye çalışıyordu. Öğretmen bir şeyler içmek istediğinde bardağı iki eliyle kavruyor, yine de bardağı dişlerine çarptırdıktan sonra içindekini içebiliyordu. Öğretmenin konuşması son derece akıcı ve mantıklıydı. Sesi neşeliydi, gülüşü ise neredeyse bir gencinki kadar hararetliydi. Bir ara şarabını gömleğine döktü. Babam hemen ayağa kalkarak elindeki peçeteyle onun gömleğini temizledi. Öğretmen hayır hayır buna izin veremem diyerek gülüyordu. Sonra titreyen elleriyle şarap kadehini havaya kaldırıp sağlığınıza diyerek bardağı kafasına dikti. Babam onun elini sıkarak sizin de hocam diye karşılık verdi. Otel sahibi ve diğer müşteriler bizim masaya bakıp gülümsüyorlardı. Saat 2'ye doğru öğretmen bizi istasyona kadar geçirmek istedi. Civardaki insanlar onu tanıdıkları için kendisine selam veriyorlardı. Bir ara yolun kenarındaki bir okuldan öğrenci sesleri gelince öğretmen babama dönüp ''Bu cıvıltıları tam 60 yıl boyunca duydum. Fakat şimdi ailemi kaybetmiş gibiyim. Artık çocuklarım yok.'' diye hayıflandı. Babam olduğu yerde durup, "Hayır, lütfen böyle düşünmeyin. Eminim benim gibi daha birçok öğrenciniz sizi hiç unutmamıştır." diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Ancak öğretmen, "Hayır, hayır," dedi. "Artık ne okulum ne de çocuklarım var. Dolayısıyla yaşamamın da pek anlamı kalmadı." Babam, "Hocam, siz yüzlerce öğrenci yetiştirdiniz. Siz çok asil birisiniz. Lütfen böyle düşünmeyin. Bütün öğrencilerinizin kalbinde bir yerinizin olduğundan eminim," diyerek karşılık verdi. Öğretmen bunun üzerine çok duygulanarak başını babamın omzuna koydu, benim elimi sıktı ve birkaç saniye öyle kaldı. İstasyona vardığımızda trenin kalkmak üzere olduğunu gördük. Babam öğretmenini iki yanağından öperek "hoşça kalın," dedi. Öğretmen beni öperken onun yüzünün gözyaşlarından ıslanmış olduğunu fark ettim. Babam beni vagona yerleştirdikten sonra elindeki gümüş saplı, üzerinde adının baş harfleri kazılı bastonunu öğretmenine verip onunkini aldı. Vagona binerken, "Bunu kullanırken beni hatırlayın hocam," dedi. Öğretmen bir an için kendi eski bastonunu geri alıp diğerini iade etmek istediyse de babam çoktan trene binip kapıyı kapatmıştı bile. Tren hareket ederken babam camı açıp "Hoşça kalın benim iyi kalpli öğretmenim," diye seslendi. Öğretmen, "Hoşça kal oğlum, Tanrı sizi korusun," diye karşılık verdi. Babam üzgün bir sesle "Tekrar görüşmek üzere," diye bağırdı. Ancak öğretmen umutsuz bir şekilde kafasını iki yana sallayarak "Belki yukarıda oğlum, belki yukarıda," diye cevap verdi. Tren hızını artırıp ilerledi. Artık yaşlı öğretmeni göremez olmuştuk. İyileşmek. 20 Perşembe. Babamla birlikte geziden döndükten sonra çok ağır bir şekilde hastalanıp yatağa düştüm. Başımda annemin hıçkırarak ağladığını, babamın solgun bir yüzle bana baktığını, doktorun da yanımdan hiç ayrılmadığını fark edebiliyordum. Bir ara kendimi o kadar bitkin hissettim ki herkesle vedalaşmayı bile düşündüm. Kendimi uzun süredir derin bir uykuda gibi hissediyordum. Bir an gözümü araladığımda birinci sınıf öğretmenimi görür gibi oldum. Kendisi beni rahatsız etmemek için mendilini ağzına kapatmış, kısık kısık öksürüyordu. Biraz sonra bu seneki öğretmenimin de beni ziyarete geldiğini ve yanımda oturduğunu gördüm. Ayrıca sanki bir sis perdesinin arkasından bakıyormuşum gibi Grossi'nin kızıl, De Rossi'nin ise sarı kıvırcık saçlarını, siyah giysileriyle Kalabriyalı'yı ve bana mandalina getiren Garone'yi de gördüğümü hatırlıyorum. Bir süre sonra uzunca bir uykudan uyanır gibi kalktım. Artık kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Gözlerimi açtığımda karşımda annemi ve babamı gülümserken, kız kardeşim Silvia'yı da şarkı söylerken buldum. Ne sıkıcı bir uykuydu bu. Neyse ki gün geçtikçe daha iyiye gidiyordum. Duvarcı eve ziyarete geldiğinde her zamanki gibi tavşan taklidi yaparak beni güldürdü. Daha sonra Coretti ve Garofi de geldiler. Garofi yeni düzenlemekte olduğu piyangodan söz edip bana bir bilet hediye etti. Dün ben uyurken Precossi uğramış ve kömür tozundan simsiyah olan yanağını elime yapıştırıp elimi kapkara yapmış. Uyandığımda karşımda onu görünce çok sevindim. Ayağa kalkıp pencereden dışarı baktığımda ise bütün ağaçların yemyeşil olduğunu gördüm. Ellerinde kitaplarla okula giden öğrencileri görünce onları çok kıskandım. Fakat birkaç gün sonra düzelip okula gideceğimi düşünerek kendimi teselli ettim. Sıramı, arkadaşlarımı, okulun bahçesini, sokakları bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Ben yokken neler olup bittiğini çok merak ediyorum. Hemen çalışma masama oturup kitaplarımın ve defterlerimin arasına dalmak istiyorum. Sanki bir sene boyunca uyumuşum. Zavallı anneciğim, üzüntüsünden nasıl da zayıflayıp solgunlaşmış. Babacığım ne kadar yorgun görünüyor. Arkadaşlarım ise birer birer uğrayıp beni hasta yatağımda ziyaret etmişler. Bir gün onlardan ayrılacak olduğumu düşünmek beni çok üzüyor. Belki De Rossi veya diğer birkaç kişiyle aynı okula gideceğiz ama ya öbürleri? İlkokul bitince herkese elveda. Bir daha görüşmeyeceğiz. Hasta olup yatağa düştüğüm zaman onlardan hiçbirini göremeyeceğim. Garone, Precossi, Coretti ve adını sayamadığım birçok arkadaşımla görüşme şansım kalmayacak. İşçi Çocuklar. 20 Perşembe. Enrico, neden mezun olduğun zaman arkadaşlarınla görüşemeyeceğini düşünüyorsun? Onlarla görüşüp görüşmemen sana bağlı. Sen ilkokulu bitirdiğin zaman ortaokula ve sonra da liseye devam edeceksin. Belki çoğu arkadaşın çalışma hayatına atılmak zorunda kalacaklar. Fakat hepiniz uzun süre aynı şehirde yaşayacaksınız. O zaman neden birbirinizi ziyaret etmeyesiniz ki? Örneğin üniversitede okurken eski arkadaşlarını çalıştıkları dükkanlarda ziyaret etmek hoşuna gitmez mi? Ben özellikle Coretti ve Precossi'yi nerede olurlarsa olsunlar bulup ziyaret etmeni çok isterim. Onları çalıştıkları yerde gördüğün zaman kendilerinden birçok şey öğrendiğini fark edeceksin. Okul hayatının sana veremeyeceği bir takım bilgileri o ortamda edineceksin. Eğer şu anda samimi olduğunu arkadaşlarınla bağını koparırsan, ileride onları çok arayabilirsin. Belki ileride onlar kadar iyi anlaşabileceğin kimseyi bulamaz ve yapayalnız bir dünyada yaşamak zorunda kalırsın. Unutma ki sosyal olmayan bir insan, elindeki tek bir kitaptan başka hiçbir şey okumayan bir bilgine benzer. Öyleyse şimdiden kendi kendine onları kaybetmeyeceğine dair söz ver. Onların işçi çocukları olduğunu aklından hiç çıkarma ve onlara her zaman sıcak davran. Bütün iş yerlerinde üst düzey insanlar birer subay, işçilerse birer er gibidirler. Fakat toplum içinde de askerde olduğu gibi erler subaylardan daha az asil değildirler. Çünkü asalet kazançta değil çalışmada, rütbede değil cesarettedir. O zaman işçi çocuğu olan bütün arkadaşlarını sev ve onlara saygı göster. Ailelerinin onlar üzerindeki emek ve fedakarlıklarını takdir et. Korkak ve rezil insanların önemsediği sınıf ve maddiyat farkına hiçbir zaman değer verme. Vatanımızı düşman elinden kurtarmak için akıtılan kanların, işçilerin ve çiftçilerin damarlarından akmış olduğunu düşün. Garoni'yi, Precossi, Coretti ve Duvarcı'yı her zaman sev. Onların kalplerinin altın gibi olduğunu sakın unutma. İleride yaşam koşulların değişse de onlarla olan arkadaşlığının bozulmasına izin verme. Bundan 40 yıl sonra bile arkadaşım Garone'ye demiryolu istasyonunda eli yüzü kömürden simsiyah olmuş bir halde görürsen onu tanıyacağına dair söz vermeni istiyorum. Yemin etmenin hiç gereği yok. Senin ileride senatör bile olsan koşup onun boynuna atılacağından eminim, baban. Garone'nin annesi, 28 Cuma. Okula döner dönmez çok kötü bir haber aldım. Garone, annesi öldüğü için birkaç gündür okula gelmiyormuş. Sabah sınıfa girdiğimizde öğretmen bize, çocuklar, arkadaşınız Garone'nin başına bir öğrencinin başına gelebilecek en talihsiz olay geldi. Kendisi ne yazık ki annesini kaybetti. Şimdi sizlerden ricam Garone sınıfa girdiği zaman onu sevgi ve soğukkanlılıkla karşılamanız. Kesinlikle şakalaşmayın ve gülüşmeyin. Onun büyük acısını paylaşın ve ona saygı gösterin dedi. Ertesi sabah Garone sınıfa herkesten sonra girdi. Onu görünce yüreğimin burkulduğunu hissettim. Yüzü solmuş, gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Ayaklarının üzerinde güçlükle duruyordu. Sanki aylardır hasta yatıyordu. Üzerinde siyah bir takım vardı ve yüzünden çok acı çektiği anlaşılıyordu. Sınıfta kimseden ses çıkmıyordu. Garone'nin gözlerinden hala annesinin düşündüğü belli oluyordu.